Ayrım 6 sayfa 43. Lekoz'un fosforlu elinin altında siyah kaşmir bir palto vardı. Simsiyah jöleli saçları su damlacıklarıyla parlıyordu. Şehvetli dudaklarının arasından buharlar yükseliyordu. Tüm varlığıyla Veronique Roy'da belli belirsiz bir gerginliğe, içgüdüsel olarak savunmaya neden olan rafine bir çekicilik yayılıyordu. Anais gülümsedi. Şüphesiz savcı yardımcısı da kendisi gibi bekardı. Bir hasta başkalarında kendi hastalığının belirtilerini arardı. Lekoz'a durumunun bir özetini geçti. Sonra emredici bir tonda devam etti. Bu kez blöf yapmıyordu. Öncelikle kurbanın kimliğini tespit etmek gerekiyor. Ardından da kimlerle ilişkisi olduğunu. Katil ile adamın birbirlerini tanıdığını mı düşünüyorsun diye araya girdi Veronique Roy. Hiçbir şey düşünmüyorum. Her şeyden önce maktulün kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sonra çemberi daraltırız. En yakınından en uzağa, bütün tanıdıkları. Birlikte takıldığı kişiler, gece buluşmaları. Anais komisere döndü. Diğerlerini ara. Gardaki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri incelemek gerekiyor. Ve sadece son 24 saattekileri değil. Eliyle park alanını işaret etti. Adamımız kuşkusuz garın içinden ve gişelerden geçmedi. Personel otoparkının bağlantı yollarını kullandı. Tüm dikkatini o videolara ver. Son günlerde oraya park etmiş bütün arabaların plakasını al. O herifleri bul ve sorgula. Gar memurları, görevlileri ve teknisyenleriyle konuş. En azından şüphe çekici bir şey dikkatlerini çekmiş mi sor. Ne zaman başlıyoruz? Başladık bile. Saat sabahın 3'ü. Herkesi yatağından kaldır. Artık kullanılmayan atölyeleri, binaları arayın. Hala oralarda yaşayan evsizler var. Belki bir şey görmüşlerdir. Makiniste gelince, makinist, cesedi bulan tren makinisti. Yarın sabah masamda adamın ifade tutanağını görmek istiyorum. Ayrıca burada, garda ileriki saatlerde mümkün olduğu kadar çok adam görmek istiyorum. Tüm çevreyi küçük bölgelere ayırın. Treni kullanan herkesi, sürekli müşterileri sorgulayın. Bugün pazar. Pazartesiyi mi beklemek istiyorsun? Suçla Mücadele Şubesi'nden belediye görevlilerinden yardım al. Leko cevap vermeden not almaya devam etti. Defteri sisten sırılsıklam olmuştu. Ayrıca hayvanı incelemesi için bir adam istiyorum. Polis başını kaldırdı, anlamamıştı. Bu boğa kellesi pekala bir yerlerden getirtilmiş olabilir. Akitanya, Landes ve Bask ülkesi jandarmalarıyla temas kur. Neden bu kadar uzaklara gitmemiz gerekiyor? Çünkü bu bir dövüş boğası. Nereden biliyorsun? Biliyorum, hepsi bu. En önemli hayvan çiftlikleri Mont de Marsan civarında. Sonra Dax'a kadar uzanırsın. Lekoz sayfaları ıslatan su damlalarına öfkelenerek yazmaya devam ediyordu. Tabii bu davada tek bir gazeteci bile görmek istemiyorum. Onlara nasıl engel olmayı düşünüyorsun diye sordu savcı yardımcısı. Bir yargı görevlisi olarak medya ile iletişim kurmak gibi bir zorunluluğu vardı. Bir basın toplantısı düzenlemeyi planlamış ve bunun ona sağlayacaklarını bile düşünmüş olmalıydı. Anais ayağının altına muz kabuğu koymuştu. Bekleyeceğiz. Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Eğer biraz şansımız varsa adam gerçekten bir evsiz çıkar. Anlamıyorum. Kimse onu aramaz. Bu durumda ölümünü açıklamayı biraz erteleyebiliriz. 24 saat kadar mesela. Üstelik bu arada boğa kellesi de gündemden düşecektir. Soğuktan donarak ölmüş bir evsiz olduğu düşünülür, konu kapanır. Peki ya bir evsiz değilse? Her koşulda zaman kazanmamız lazım, sessizce çalışabilmemiz için. Lekoz hanımları başıyla selamladı ve sesin içinde kayboldu. Başka yerde, başka zamanda olsa bu iki genç hanımı cezbetmek için her türlü numarayı yapardı. Ama durumun aciliyetini çoktan anlamıştı. İleriki saatler uykusuz, yemeksiz, aileden ve dostlardan uzak geçecekti. Soruşturma dışında başka bir şey olmayacaktı. Anais biraz geride duran ve konuşmanın hiçbir ayrıntısını kaçırmayan Suçla Mücadele Şubesi'nin görevlilerine döndü. Bana olay yeri incelemenin koordinatörünü bulun. Bunun seri cinayetlerin bir başlangıcı olduğunu mu düşünüyorsun diye alçak sesle sordu savcı yardımcısı. Sesi hala aynı çelişkili heyecanı ele veriyordu. Yarı istek, yarı tiksinti. Anais gülümsedi. Bunu söylemek için çok erken tatlım. Adli tabibin raporunu beklemek gerekiyor. Modus operandi adamın profili hakkında bize yeterince bilgi verecektir. Dipnot, modus operandi. Suçluların suç işlerken tekrarladıkları tipik yöntemler. Örneğin kestiği parmağı alıkoymak, duvara kanlı yazı yazmak vb. Katilin psikolojisi hakkında ayrıntılı ipuçları verir. Ayrıca bu son günlerde Cadillac'tan taburcu edilmiş bir çatlak var mı kontrol etmem gerekiyor. Bölgede yaşayan herkes bu adı biliyordu. Tehlikeli hastaların yatırıldığı bu birim, şiddete ve cinayet işlemeye meyilli delillerin kapatıldığı korkulu bir yerdi. Ülke çapında işlenmiş cinayetlerin dosyalarını da didik didik inceleyeceğim diye devam etti. Akitanya'da veya başka bir yerde daha önce işlenmiş bu tür bir cinayet var mı görmek için. Anais Rakibesini şaşırtmak için aklına gelen her şeyi söylüyordu. Fransa'daki cinayetlerle ilgili tek ulusal arşiv, sorulara cevap veren, polis ve jandarmanın sürekli güncellediği bir programdı. Ama oradan bir şey çıkarmak imkansızdı. Birden sis yarıldı. Yarıktan olay yeri güncellemenin astronot kıyafetli adamlarından biri çıktı. Abdellatif Dimon, dedi adam kapşonunu indirerek. Bu soruşturmadaki teknik ve kriminal polis müdürlüğü, TKPM, koordinatörüyüm. Toulouse'dan mısınız? 31 numaralı kriminal polis laboratuvarından. Nasıl bu kadar çabuk gelebildiniz? Tesadüf olduğunu söyleyebilirim. Adam ağzını yaya yaya gülümsedi. Mat teniyle zıtlık oluşturan parlak dişleri vardı. Vahşi ve seksi görünen 30'lu yaşlarda bir adamdı. Başka bir şey için Bordeaux'daydık. Lormont sanayi bölgesindeki kirlenme yüzünden. Anais bundan söz edildiğini duymuştu. Fabrikanın kimyasal üretimi yapıyordu. Eski bir çalışanının intikam amacıyla bazı teknik yöntemleri sabote ettiğinden kuşkulanılıyordu. Başkomiser ile savcı yardımcısı da kendilerini tanıttı. Teknisyen eldivenlerini çıkararak ikisinin ellerini sıktı. Araştırma iyi gitti mi diye sordu Anais duygularını belli etmemeye çalışan bir ses tonuyla. Hayır, her şey ıslanmış. Ceset en az 10 saat suyun altında kalmış. En ufak bir papilla izi bile almak olanaksız. En ufak ne? Anais savcı yardımcısına doğru döndü. Bilgisini sergilemekten çok mutluydu. Dijital izler. Veronique Roy surat astı. Ne organik bir kalıntı ne biyolojik bir sıvı bulabildik diye devam etti Dimon. Ne kan ne sperm ne de başka bir şey. Ama bir kez daha söylüyorum, bu suyla imkansız. Kesin olan tek bir şey var. Burası cinayet mahalli değil, sadece suç mahalli. Katil yalnızca cesedi buraya atmış, başka yerde öldürmüş. Bize raporu ve analiz sonuçlarını mümkün olduğunca çabuk yollayabilir misiniz? Elbette. Burada özel bir laboratuvarda çalışacağız. Bir şey olursa sizi ararım. Sorun değil. Adam bir kartvizitin arkasına cep telefonu numarasını yazdı. Ben de size numaramı vereyim dedi Anais. Bloknotun bir sayfasının numarasını yazarken. İstediğiniz saatte arayabilirsiniz. Yalnız yaşıyorum. Teknisyen kaşlarını kaldırdı. Bu beklenmedik itiraf karşısında şaşırmıştı. Anais kızardığını hissetti. Veronique Roy alaycı bir tavırla ona bakıyordu. Suçla mücadele şube polisi onu bu güç durumdan kurtardı. Sizinle bir saniye görüşebilir miyim? Bu vardiya şefi size söyleyecek önemli bir şey var. Nedir? Tam olarak bilmiyorum. Sanırım dün burada tuhaf bir adam bulmuşlar. Hafızasını kaybetmiş biri. Ben orada değildim. Onu nerede bulmuşlar? Rayların üstünde. Bakım çukurunun yanında. Anais adamın numarasını yazdığı kartvizit avucunda sıkarak Ray ile Dimon'a veda etti. Rayların arasında polisi izlemeye başladı. O esnada park alanı yönünden boş binaların arasından gelen beyaz gömlekli üç adamı fark etti. Bunlar cesedi almaya gelen morg görevlileri olmalıydı. Arkalarında bir forkliftin uğultusu duyuluyordu. Cesedi ve kocaman kellesini kaldırma konusunda şüpheleri vardı anlaşılan. Kılavuzun peşinde yürümeye devam ederken omuzunun üstünden arkasına bir göz attı. Savcı yardımcısı ve olay yeri incelemenin teknisyeni güvenlik çemberinden uzakta samimi bir şekilde gevezelik ediyorlardı. Hatta birer sigara bile yakmışlardı. Veronique Roy tavuk gibi gurk gurk ediyordu. Anais eşarp yerine kullandığı Filistin kefiyesini öfkeyle sıktı. Bu her zaman düşündüğü şeyi doğruluyordu. Ceset olsun veya olmasın, dayanışma olsun veya olmasın hep aynı nakarat geçerliydi. İyi olan kazanır. Sis şehir merkezinde iyice yoğunlaşıyordu. Beyaz kıvrımlar halinde kaldırımlardan, duvarlardan, oluk ağızlarından sızıyordu. 5 metre ötesi görülmüyordu ama sorun değildi. Anais karakolu gözleri kapalı bulabilirdi. Vardiya şefinin yaptığı karmaşık açıklamalardan önceki gece demir yolunun aynı bölgesinde hafızasını kaybetmiş bir kovboy bulunmuştu. Sonra bazı talimatlar vermiş ve ardından arabasına binip yola çıkmıştı. Rıhtımdan San Andre Katedrali yönüne gitmek için Victor Hugo Caddesi'ne saptı. Bu denli coşkudan sonra şimdi sakinleşiyordu. Bu davanın üstesinden gelebilecek yetenekte miydi? Bu dosyayı ona verecekler miydi? Birkaç saat içinde haber şehrin yüksek çevreleri tarafından duyulacaktı. Vadi, belediye başkanı ve milletvekilleri, emniyet müdürünü Jean-Pierre Deversat'ı arayacaktı. Boğa kafalı bir ceset, şarap kentinde karmaşaya yol açabilirdi. Hepsi aynı şeyi isteyecekti. Soruşturma olabildiğince hızlı bir şekilde sonuçlandırılmalıydı. Ve davayı alan asayiş şube komiserini soruşturacaklardı. Yaşı, deneyimi, cinsiyeti ve özellikle de adı. Babasının yüzünden çektiği büyük sıkıntı. Bu hikaye onda silinmez bir doğum lekesine dönüşmüştü. Deversat onu koruyacak mıydı? Hayır. Sonuçta onu fazla tanımıyordu. Onun hakkında herkesin bildiği şeyi biliyordu. Yüksek lisans sahibi, parlak, gözü yükseklerde bir kadın polis. Ama bir soruşturmanın bu tür niteliklere ihtiyacı yoktu. Hiçbir şey kurt bir polisin tecrübesinin yerini dolduramazdı. Ama suç mahalline ilk giden olmasını sağladığı avantajı düşünerek toparlandı. Davayı alan oydu, başkası değil. Yargıç ve istinabe olmadan hareket etmek için 8 günü vardı. İstediğini sorgulamak için, tatmin olana kadar araştırmak için, yardımcılarını belirlemek veya ihtiyacı olan materyali temin etmek için. Aslında bu tür olasılıklar onu korkutuyordu. Böyle bir yetkiyi kullanabilecek miydi? Sağa Pasteur Caddesi'ne sapmadan önce dikiz aynasına baktı. TKPM koordinatörünün görüntüsü, Arap'ın çapkınca gülümsemesi düşüncelerini altüst etti. Yaptığı gafı ve kudurmuş gibi cep numarasını ona verişini yeniden düşündü. Ne aptallık. Gülünç duruma mı düşmüştü? Bunun cevabını o uzaklaşırken Veronique Roy'un kıkır kıkır gülmesi vermişti. Hareli manzaranın içinde bir ateş topu gibi parlayan kırmızı ışıkta yavaşladı. Sonra yeşili beklemekten vazgeçti. Tavan lambasını takmıştı ancak siren kapalıydı. Karanlık balçığın içinde mavi bir fener. Yeniden soruşturmasını düşünmeye çalıştı ama başaramadı. Öfkelenmeye başlıyordu. Bu kendine duyduğu bir öfkeydi. Neden tüm bu heriflerin başına geçmek için bu kadar hevesli davranmıştı? Hep eksiklikten, hep arzu duymaktan korktuğu için. Aşkta da bu denli tutkulu olmak için ne yapabilirdi? Yalnızlığı bir hastalık haline almaya başlamıştı. Duygusal olan her şey onu aşırı etkiliyordu. Yolda aşıklar görüyor, boğazı düğümleniyordu. Bir filmde sevgililer öpüşüyor, gözleri doluyordu. Bir tanıdığı evleniyor, Lexomil içiyordu. Birbirine aşık insanlar görmeye katlanamıyordu. Kalbi en ufak uyarıya tepki veren bir hapseye dönüşmüştü. Bu hastalığın adını biliyordu, nevroz. Ve ona bir uzman gerekiyordu, bir psikiyatr. Ama yeni yetmeliğinden beri psikiyatrlar onu birçok kez dinlemişlerdi. En ufak bir netice alınamamıştı. Golfünü katedralin alt tarafına park etti ve direksiyonuna sarılarak hıçkılıklara boğuldu. Birkaç dakika boyunca fazla gözyaşlarını akıttı. Bu ona acı vermesine rağmen rahatladı. Gözlerini kuruladı, burnunu sildi, kafasını toparladı. Bu halde karakola girmesi söz konusu olamazdı. Bir şef bekliyorlardı, aciz bir kız değil. Radyoyu kapattı ve bir Lexomil yuttu. iPod'unu çıkararak kulaklıklarını taktı. İlaç etkisini gösterene kadar biraz müzik dinleyecekti. Gabriel'in Rice'ı. Bob Dylan'ın bir sample'ından esinlenilmiş 2000'li yılların melankolik bir şarkısı. İlaç iç sıkıntısına karşı savaşı kazanırken anıları yüzeye çıkmaya başladı. Hep böyle değildi. Sinirli, değişken, depresif. Eskiden örnek çekici kararlı bir genç kızdı. Durumundan, çekiciliğinden, geleceğinden emin. En önemli şarap üreticileri tarafından hararetle istenen şarap uzmanı bir baba. Medok'ta bir malikane. Tivoli Lisesi'nde hiç falsosuz tamamlanan lise eğitimi. 17 yaşında bakalorya, 18 yaşında hukuk fakültesi. Plana göre hukuk masterını tamamlayacak, ardından babası gibi ailenin yolunda devam edip şarap konusunda uzmanlaşmak için önoloji fakültesine gidecekti, mecburen. 20 yaşına kadar Anais, kimi zaman yoldan çıksa da kuralı asla ihlal etmemişti. Gençlik döneminin geçmesi gerekiyordu. Bordölü büyük ailelere mensup olanların ve kızların bir araya geldiği abartılı partilere, en eşsiz şarapların ailenin kavına inmek yeterliydi, sarhoş olana kadar tüketildiği, yine aynı kişilerle düzenlenen gece eğlenceleri ekleniyordu. Bölgenin lüks gece kulüplerinde de bordolu futbolcuların masasında az macera yaşamamıştı. Heyecanları olan bir kuşak değildi. Şarapla sarhoş olamayanlar kokainle kafayı buluyordu ya da tam tersini yapıyorlardı. Değerleri ve umutları bir dans pisti kadar düzdü. Bu şımarık zengin çocuklarının hiçbirinin para kazanmak gibi bir amaçları yoktu. Çünkü hepsinin zaten parası vardı. Bazen bu zengin çocuklarının paralarını en ufak bir vicdan azabı duymadan tırtıklamak için bir dilenci, bir kaltak, bir fahişe olmayı yeğlediği anlar da oluyordu. O günlerde Anais de onlar gibiydi ve aynı yolu izliyordu, babasının yolunu. Anais'in tam bir Şilili olan annesi onu doğurduktan birkaç ay sonra aklını kaçırmıştı. O sıralarda Santiago'daydılar. Babası Jean-Claude Chatelet, Fransa'da artık nadiren rastlanan ancak Ant dağlarının eteklerinde çok yaygın olan bir üzüm çeşidinin Carmenere'nin ilk geliştirilmesinde çalışıyordu. Karısını tedavi ettirmek için kolayca iş bulacağı Gironde, baba topraklarına dönmeye karar vermişti. Bu tablo içindeki tek çatlak, bu aklını kaçırmış anne ile onun tedavi gördüğü Toyrak Enstitüsü'ne her hafta yapılan ziyaretti. Anais'in onunla ilgili anıları çok pusluydu. Küçük kız, parkta sarı düğün çiçeği toplarken babası, Anais'i az daha kabullenmemiş sessiz bir kadınla yürüyüşler yapıyordu. Kadın akıl sağlığına kavuşamadan Anais 8 yaşındayken ölmüştü. Bundan sonra da hayat doyum içindeydi. Babası işinin yanı sıra taparcasına sevdiği kızının eğitimiyle yakından ilgileniyordu. Ve o da buna karşılık kendini, babasının bütün beklentilerine cevap vermeye adamıştı. Bir şekilde birlikte yaşıyorlardı. Ama Anais'in o dönemle ilgili sıkıcı, anormal veya iz bırakan en ufak bir anısı bile yoktu. Baba sadece onun mutluluğunu istiyordu ve o da standartlar içinde bir mutluluk için can atıyordu. Sınıfının birincisi ve binicilikte şampiyondu. 2002 skandalın patlak verdiği yıldı. 21 yaşındaydı. Bir anda çevresindeki dünya değişmişti. Gazeteler, söylentiler, bakışlar ona bakıyorlardı. Ona sorular soruyorlardı. Cevap veremiyordu. Bu fiziksel olarak imkansızdı. Sesini kaybetmişti. Yaklaşık 3 ay boyunca tek kelime bile konuşamadı. Doktorlara göre bu durum tamamen psikosomatikti. İlk önce babasının malikanesini terk etti, giysilerini yaktı. Babasının hediyesi olanı ta elveda dedi. Mümkün olsa onu bir kurşunla öldürebilirdi. Arkadaşlarına sırtını döndü. Yaldızlı gençliğine bir el hareketi yaptı. Artık görgü kurallarına uygun davranmak söz konusu değildi. Özellikle de babasıyla en ufak bir ilişki bile söz konusu olamazdı. 2003, hukuk masterını tamamladı. Krav Maga, kickboks gibi dövüş sporları ile ilgilendi. Atıcılık sporuna başladı. Bundan böyle polis olmak istiyordu. Kendini, doğruyu, gerçeği bulmaya adamak. Doğduğu andan itibaren hayatını, ruhunu, kanını kirletmiş olan o yalan dolu yılları temizlemek. 2004, UPYO, Ulusal Polis Yüksekokulu. Kan Exclus. 18 ay süren bir eğitim öğretim dönemi. Yargılama usulleri, soruşturma yöntemleri, sosyal ilişkiler. Dönem birincisi olan Anais istediği yere atanabilirdi. Ama o, Orleans'lı bir karakol görevinde karar kıldı. Kaldırımları aşınlamak istiyordu. Sonra Bordeaux'u, skandalın patlak verdiği, adının çirkefin içine sürüklendiği şehri istedi. Kimse onun bu seçimine anlam veremedi. Oysa çok basitti. Onlara onlardan korkmadığını göstermek istiyordu. Ve ona artık adaletin ve doğrunun yanında olduğunu göstermek. Fiziksel olarak da aynı Anais değildi. Saçlarını kestirmişti. Sadece kot ve kanvas pantolonlar, deri ceketler ve rangerlar giyiyordu. Vücudu bir atletinki gibiydi. Ufak tefek ancak kaslı ve çevik bir beden. Konuşma tarzı, kelimeleri, ses tonu sertleşmişti. Bununla beraber tüm gayretine rağmen bembeyaz tenli, şaşkın bakışlı iri gözleri olan bir peri masalından çıkmış gibi duran kırılgan kız halini sürdürüyordu. Olsun, bebek görünümlü bir asayiş şube komiserinden kim çekinirdi? Erkeklere gelince Bordeaux'a döner dönmez Anais içinden çıkılması güç bir arayışa atılmıştı. Afacan küçük bir kız görünümüne rağmen ona destek olacak sağlam bir omuz arıyordu. Onu sıcak tutacak kaslı bir beden. 2 yıl sonra aradığını hala bulamamıştı. Şık gece toplantılarına katıldığı yıllarda soğuk bir çekiciliğe, ulaşılmaz Yahudi prenses görüntüsüne sahip olan Anais artık hiçbir erkeği cezbetmiyordu. Ve olur da bir aday ağına düşerse onu elinde tutmayı başaramıyordu. Bunun sebebi tutumu muydu? Yoksa konuşma tarzının, sinirli tavırlarının, bakışlarının ele verdiği nevrozları mıydı? Ya da onları korkutan mesleği miydi? Bu soruları kendisine sorduğunda cevabı omuzlarını silkmek oluyordu. Ne olursa olsun değişmek için çok geçti. Bekaretini kaybeder gibi kadınlığını kaybetmişti. Geri dönüş umudu yoktu. Şimdi mitik dönemindeydi. Dipnot, mitik. Avrupa'nın en büyük çöp çatan sitelerinden biri. 3 ay boktan tanışmalar, boş gevezelikler, saçmalıklarla geçmişti. Sonuçsuz ve daima aşağılayıcı. Her hikayeden biraz daha yıpranmış, erkek acımasızlığının altında biraz daha ezilmiş olarak çıkıyordu. Arkadaş arıyordu, düşman biçiyordu. Romantik bir filmin ardında koşuyordu, ona gerilim filmi sunuyorlardı. Başını kaldırdı. Gözyaşları kurumuştu. Şimdi Nine Inch Nails'in Right Where It Belongs'u çalıyordu. Sesin içinde katledilen gargoyliler onu gözlüyordu. Bu taştan yaratıklar, onu gözleyen, yalanlarla kandıran, siperlerin ardına gizlenmiş o erkekleri hatırlatıyordu ona. Aslında pizza dağıtıcısı olan tıp öğrencileri, işsizlik maaşıyla geçinen şirket sahipleri, karısı üçüncü çocuğu beklerken ruh ikizini arayan bekarlar. Gargoyliler, iblisler, hainler. Kontak anahtarını çevirdi. Leksomil etkisini göstermişti. Ama öfkesi daha da artmıştı. Onunla birlikte kini de. Duyguları onu herhangi bir ilaçtan çok daha fazla uyarıyordu. Yola çıkınca aklına gecenin en önemli olayı geldi. Onun şehrinde bir adam masum birini öldürmüş ve kafasına bir boğa kellesi geçirmişti. Fingirdek kaygılarını düşününce kendini gülünç hissetti. Bordeaux sokaklarında bir katilin dolaştığını düşününce ise kafayı yemiş olduğunu. Dişlerini sıkarak François de Sordi sokağına yöneldi. İlk gecesi boşa gitmemişti. Elinde bir ceset vardı. Bu her zaman canlı bir salığa sahip olmaktan çok daha iyiydi. Ayrım sonu sayfa 52. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Landes. L-A-N-D-E-S. Modus operandi. M-O-D-U-S-O-P-E-R-A-N-D-I. Abdellatif Dimon. A, B, D, E, L, L, A, T, I, F, D, I, M, O, U, N. Cadillac. C, A, D, I, L, L, A, C. Lormont. L, O, R, M, O, N, T. Papilla. P, A, P, I, L, L, A. San Andre. S, A, I, N, T, A, N, D, R, E. Victor Hugo. V, I, C, T, O, R, H, U, G, O. Jean-Pierre de Versa. J, E, A, N, P, I, E, R, R, E, D, E, V, E, R, C, A, T. Pasteur. P, A, S, T, E, U, R. Lexomil. L, E, X, O, M, I, L. iPod. I, P, O, D. Gabriel. G, A, B, R, I, E, L, L, E. Rise. R, I, S, E. Bob Dylan. B, O, B, D, Y, L, A, N. Sample. S, A, M, P, L, E. Medoc. M, E, D, O, C. Tivoli. T, I, V, O, L, I. Önoloji. Ö, N, O, L, O, J, I. Santiago. S, A, N, T, I, A, G, O. Jean-Claude Chetelet. J, E, A, N, C, L, A, U, D, E, C, H, A, T, E, L, E, T. Carmenere. C, A, R, M, E, N, E, R, E. Gironde. G, I, R, O, N, D, E. Toyrak. T, A, U, R, I, A, C. Krav Maga. K, R, A, V, M, A, G, A. Kickbox. K, I, C, K, B, O, X. Kan Eklus. C, A, N, N, E, S, E, C, L, U, S, E. Orleans. O, R, L, E, A, N, S. Mitik. M, E, E, T, I, C. Nine Inch Nails. N, I, N, E, I, N, C, H, N, A, I, L, S. Right Where It Belongs. R, I, G, H, T, W, H, E, R, E, İT, B, E, L, O, N, G, S.